الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Bakara suresinin 158. ayetindeyiz. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Safa ile Merve, Allah'a kulluğun simgelerindendir. Bunlar Kabe-i Şerif'in hemen yakınında. Kabe-i Şerif'in güneyinde yer alıyor. İki küçük tepecik. Biz onlara tepe demeyiz ama yani hafifçe bir tümsek. Hafif bir tümsek. Bu ikisi Allah'a kulluğun simgelerinden. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ يَعْتَمَرْ. Kim o beyti hac eder ya da umre yaparsa, yani Kabe'nin etrafında hac ya da umre niyetiyle tavaf ederse, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. O iki tepeyi tavaf etmesinde ona günah yoktur. Yani sa'y diyoruz. O iki tepe arasında sa'y etmesinde bir günah yoktur. Safa ile Merve arasında sa'y ederken 4 gidiş 3 geliş yapılıyor. Toplamı 7. 7 kere gidiş geliş oluyor. Yani gidiş 1, geliş 2. Toplam o ikisi arasında 7 kere yürünüyor. Ve o yürünme sırasında da dualar okunuyor. وَمَنْ تَضَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Kim bir hayrı içten gelerek yaparsa Allah onun durumunu bilir ve Allah ona teşekkür eder. Yani Cenab-ı Hak onun yaptığını karşılıksız bırakmaz. Biliyorsunuz Kabe yeryüzünün ilk mabedidir. İlk mabedi kim yapar? İlk insan yapar, değil mi? Allah-u Teala Ali İmran suresinde Estağfirullah inne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bi bekkete mübâreken ve huden lil âlemin. İnsanlar için konan ilk ev, insanlar için konan ilk ev dendiği zaman herhangi bir kişinin kendi evi değil. Yani tüm insanların toplu evi ki Allah'a ibadet için yapılmış olan ev. Beytullah diyoruz, Allah'ın evi. Bunun asıl açılımı şu, Allah için yapılmış ev. Beyt kelimesinin anlamı da üzeri kapalı olan, kişinin içerisinde geceleyebileceği bir yer demektir. İşte yeryüzünde İlk mabet Kabe-i Şerif ve orada Adem Aleyhisselam zamanından başlayıp zamanımıza kadar devam eden bir hac ibadetinin olduğu anlaşılıyor. Bunun sebebi şu, Nuh Aleyhisselam zamanında Kabe-i Şerif tabi sular altında kalıyor, tufandan dolayı. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi ilk yapan kişi değil, eski temeller üzerinde onu yükselten kişidir. Onun için ayet-i kerimede Allah-u Teala اِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ diyor. İbrahim o beytin temellerini yükselttiği zaman. Yani beyte, o Kabe'ye temel açmıyor. Mevcut temellerin üzerine binayı yükseltiyor. Dolayısıyla Safa ile Merve'de Adem Aleyhisselam zamanından beri ibadet yapılan, Allah'a kulluk için simge olan yerler. Şundan dolayı bunu söylüyoruz. Allah-u Teala Hac suresinde İbrahim Aleyhisselam'a emrediyor. Diyor ki 22. sure kaçıncı ayette? 28 galiba. 334. sayfa. ...27. ayetmiş. Diyor ki Allah-u Teala burada وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar içinde haccı ilan et. İnsanlara bildir ki hac başlamıştır. Şimdi burada elif lamlı hac, el hac deniyor. Bunun anlamı herkes zaten bunu biliyor. Hac diye bir ibadetin varlığını biliyor. Ama Kabe kaybolduğu için, ibadet yapılacak yerler kaybolduğu için kimse gelip ibadet yapamıyor, haccı yapamıyor. İnsanlar içerisinde o bilinen haccı ilan et. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ طَامِرٍ Sana yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde gelerek gelsinler, yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde sana gelsinler. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ Her derin vadiden geçerek gelsinler. Şimdi bu tüm insanlar, insanlık için yapılan bir ilan. Demek ki bütün peygamberler buraya hac için gelmişler. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın da, İsa Aleyhisselam'ın da, İbrahim Aleyhisselam'ın sonundan gelen bütün peygamberlerin de buraya gelmesi gerekiyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam orayı, o binayı yaptığı zaman dua ediyor orada. Diyor ki Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi şu namazı dost doğru kılan bir kişi yap beni. Soyumdan gelenler de öyle olsun diyor. Bir de orada tehvi ileyhim bu şey de. 259. Kaç? 37. ayet. 229. Ben 259. 200 olur mu? 300. Ha, İbrahim suresinde. Ha, tamam. 259. sayfa, evet. Orada İbrahim Aleyhisselam soyundan işte İsmail Aleyhisselam'ı ve annesi Hacer validemizi oturtuyor. Rabbena inni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ya Rabbi soyumdan bir kısmını bitkisiz olan bir vadide yerleştirdim. Senin kutsal beytin yanında Rabbena li yukimus salah, ya Rabbi namazı kılsınlar diye. Fecal efideten minen nasi tehvi ileyhim, ve insanların gönlünün buraya akmasını da lütfeyle diyor. Şimdi mesela hacca ve umreye bir kere gitmiş olan bir daha gitmek istiyor. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam bu duasını kabul ettiği için. Verzuku mine semarat, ve onları meyvelerden rızıklandır ki oraya gidersiniz yaz kış bütün meyveleri bulabilirsiniz. Leallehum yeşkurun, belki teşekkür ederler. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerin, yani bütün peygamberlerin de ondan önce de ve ondan sonra da Kabe-i Şerif'e gelip hac etmiş olmaları gerekiyor. Bizde tabi dinler tarihi çalışmaları daha yeni olduğu için bu konularda yeteri kadar bilgimiz yok. İnşallah bu çalışmalar gelişirse bu konularla ilgili daha çok bilgilere ulaşabiliriz. Şimdi bununla kısaca bir bilgi verdikten sonra İbrahim Aleyhisselam'ın dualarından bir tanesi de o erine menasikena diyor. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi ibadet yerlerimizi bize göster diyor. Bu Bakara'daydı değil mi? İbadet yerlerimizi bize göster diyor. 19. sayfada o da şeyin. Evet, 128. ayet. Rabbena veb'at fihim, bir üstü değil mi? Rabbena vec'alna muslimeyni lek, ya Rabbi bizi, yani oğlumla beraber beni sana teslim olan iki kişi yap. Ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek, bizim soyumuzdan da sana teslim olmuş bir önderler topluluğu olsun. Ve erina menasikena, nüsük yapacağımız, yani hac ibadetini yapacağımız yerleri bize göster diyor Allahü Teala'ya. Şimdi göster diyor, onlar zaten var yani. Adem Aleyhisselam zamanından beri var. İbrahim Aleyhisselam da onları bize göster diye dua ediyor. İşte onlardan bir tanesi de Safa ile Merve. İbrahim Aleyhisselam'ın dua yaptığı yerler bunlar. İşte Arafat, Mina, Müzdelife. Bütün bunlar. İşte Kabe-i Şerif'in çevresi. Hac ve umre ibadetlerinin yapıldığı yerler. Allahü Teala bize de emir veriyor. Diyor ki vettehidu min makami İbrahim musalla diyor. İbrahim'in makamından musalla edinin. Makam kelimesi tekil de çoğul da olur. Onun çoğulu yok. Dolayısıyla İbrahim'in durduğu yerlerde, çünkü ibadet yerleri ona gösterildi. İbrahim'in durduğu yerleri dua yeri yapın diye bize emir veriyor. İşte bütün bunlar ta Adem Aleyhisselam'dan beri insanların ibadet yaptığı yerdir. Hac ve umre ibadetleri, umre değil de hac ibadeti hac ayı denen Zilhicce ayında yapılıyor. Zilhicce kelimesinin anlamı hicce, hac demek Arapçada. Zilhicce de içinde hac ibadetini barındıran ay demek. Yani ayın adı, bu ayın ismini Müslümanlar koymuş değil, öteden beri bu ayın adı böyle. Ondan öncesi Zilkade var, sonrası da Muharrem ayı var. Bu üç ay, dünya yaratıldığı günden beri haram aylarıdır. Bu aylarda insanlar birbirleriyle savaşı, dövüşü bırakırlar. Ürettikleri malları pazar yerlerine sürerler ki dünyanın en büyük pazarı da Kabe-i Şerif'in çevresinde olan pazardır. Dolayısıyla orada ilk yapılacak iş hac ibadeti değil, ilk yapılacak iş ticarettir. İşte 334. sayfadaki ayete tekrar bakarsak orada görürüz. ...27 ve 28. ayetleri bir daha okuyalım. Diyor ki Allahü Teala ve اَذْغِمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, insanlar için de haccı ilan et. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلَّ دَامِرٍ, sana yürüyerek ve yorgun binekler üzerine gelirler. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ, her derin vadiden aşar gelirler. Niçin gelirler? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Kendileri için bir takım menfaatlere şahit olsunlar diye. Bir kısmı ürettiği ürünü getirir, bir kısmı da oradan alım satım yapar, ülkesine ihtiyacı olan malları götürür. Bu hac mevsiminde senenin bütün aylarında dolaştığı için herhangi bir bölgenin diğer bölgeye tercih edilmesi söz konusu değil. Yani bir zamanlar şu bölgeden gelen ürün, bu defa başka bölgeden, başka bölgeden dünyanın tamamından oraya ürün gelir, tamamından mal alınır, satılır. O hac aylarının sürekli dolaşmasının tabii birçok hikmetleri vardır. Onlardan birisi de bu. Öteden beri bakın ilk önce diyor ki menfaatlerine şahit olsunlar. Çünkü hac günleri nihayet Zilhicce'nin birkaç gündür ama hac ayları 3 tane. 3 ay. Önce hacdan önce de şey yapılıyor, panayırları yapılıyor. Hacdan sonra da devam ettiriliyor. Artan mallar da daha sonra Recep ayında tekrar bir haram ay oluyor. Orada da 1 aylık bir ticaret yapılıyor. Bunlar dünya çapında bütün insanların dünyanın her tarafından üretilen mallardan istifade etmesini sağlayan şeyler. Dünyanın yaratıldığı günden beri konan işte büyük panayırların kurulduğu günler. Bu panayırlar Peygamberimiz zamanında vardı, daha sonra da vardı. Sonra işte bu Emeviler döneminde ortadan kaldırılmış. Şimdi yeniden kurulması gerekir. Yani dünyanın en büyük ticaret merkezi orasının olması lazım. Ve insanların büyük bir hürriyet içerisinde hiç kimsenin müdahalesi olmadan oraya mal götürebilmesi lazım. Oradan alıp getirmeleri lazım. Ve yadkuru smallahi fi eyyamin malumat ve bilinen günlerde de Allah'ın adını ansınlar. Bilinen gün diyor Allah-u Teala. Şu günler değil. Çünkü bütün dünyada, bütün dinlerde yani her bir peygamber ümmetine zaten bu günleri bildirmiş. Hac günleri öteden beri biliniyor. Yani hac ayları sonra hac günlerine kadar iniyor ve herkesin bildiği günler. Birileri kalkıyor, işte senenin her günü hac yapılır diyor. Öbürüsü kalkıyor, başka bir şey söylüyor. Yani Allah'ın dini üzerinde hiç kimsenin kendi kafasına göre konuşma yetkisi yoktur. Herhangi bir konuda konuşuyorsanız o konuyla ilgili bütün hadisleri ve bütün ayetleri tam bir bütünlük içerisinde değerlendirmek zorundasınız. Kur'an-ı Kerim'de bu şeylerin bütün ayrıntıları vardır. Diyor ki وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُمَاتٍ Malum günlerde Allah'ın adını alsınlar. عَلَى مَا رَزَقْهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği behimetül enam üzerine yani koyun, keçi, sığır, deve üzerine ansınlar. Diyor ki bu kurban bayramı günleri de bütün dinlerde ortak. Aynı gün. Ama zamanla değişiyor. O başka yani. Tarifat oluyor. Evet, şimdi bu asıl o konu üzerinde durmayacağım. Sadece bir giriş mahiyetinde bunu söylemiş olduk. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Yani burada şunu söylemek için bu kadar uzatmış olduk. Safa ile Merve'nin Allah'a kulluk için oluşturulmuş simgeler olması Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden bir uygulamadır. Ama bu ayeti kerimeden şu anlaşılıyor. Bakın inna safa vel marvete min şa'airillah. Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. Femen haccel beyte yu'temar. Kim o beyti hac ve umre niyetiyle tavaf ederse fela cünahe aleyhi. Ona bir günah yoktur. En yaddabba ve bima. O ikisi arasında tavaf etmesine, sa'y etmesine günah yoktur. Bu neyi hatırlatıyor size? Efendim? Demek ki günah sayıyorlarmış değil mi? Safa ile Merve arasındaki sa'yı günah sayıyorlarmış ki Allah-u Teala bir günah yoktur diyor. Şimdi şey zamanında işte bu cahiliye döneminde putçuluk Mekke'de yaygınlaştıktan sonra Safa tepesinde Nail'e, Merve tepesinde İsaf adı verilen birer tane put oluşturmuşlar. Sahi ederken bu putun yanına gelip buna saygı duyuyorlar, o putun yanına gidip ona saygı duyuyorlar. Müslüman da zannediyor ki bu Safa Merve arasında sahi etmek İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir ibadet değil, müşriklerin oluşturduğu bir ibadettir. Sırf bu putlar için bunu yapıyorlar diye zannedip sahi bırakıyorlar. Sahi bırakıyorlar. Müslümanlar Hicretin 6. yılında ilk hacca geliyorlar. Yani umre için geldikleri söyleniyor tarih kitaplarında ama benim yani tespit ettiğim kadarıyla bu hac ibadeti için yapılan bir seyahat. İlk hacca geliyorlar. Mekkeliler onları içeri bırakmıyor. Bırakmayınca orada bir şey yapılıyor. Çünkü haram aylarında hac için gelmiş oluyorlar orada. Mekkeliler bırakmayınca Hudeybiye'de bir antlaşma yapıp geri dönüyorlar. Hudeybiye'ye kadar gelip hac yapamadıkları için, ihrama girmişler, Kabe'yi tavaf edemedikleri için ne yapacaklarıyla ilgili bir ayet iniyor. O ayet Bakara suresinin 196. ayeti. Şimdi Müslümanlar oraya kadar gelmişler. Allah-u Teala burada diyor ki وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Allah için haccı ve umreyi tamamlayın diyor. Şimdi burada ilk önce akla gelen şudur. Siz ihrama girerek hac ve umre için geldiniz buraya. Bir kısmı sırf hacca niyet etmiştir. Bir kısmı hacca ve umreye niyet etmiştir. Ya da umreye niyet ederek oraya gelmiştir. Yapamadınız tamamlayın. O akla gelir. Ama devamını okuduğumuz zaman bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Diyor ki فَاِنْ اُخْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي Eğer mahsur kalırsanız yani engellenirseniz hac ve umre yapmaktan o zaman kolayınıza gelen hediyi kesin. Zaten beraberlerinde kurban getirmişler. Kurbanı kesin diyor. وَلَا تَحْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّ O getirdiğiniz kurbanlıklar kesilme yerine ulaşıncaya kadar saçınızı tıraş etmeyin. O kurbanlıkların Mekke'ye gidip kesilmesine de Mekkeliler müsaade etmemiş. O da Fetih suresinde belirtiliyor. هُمُ الَّذ۪ينَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعَكُفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ Sizi Mescid-i Haram'dan engelleyen onlar, işaretli olan hedilerin mekanına ulaşmasını engelleyen de onlardır diyor. Yani bunlar o hedi, o kurbanların Mekke'ye girip kesilmesine de müsaade etmemişler. Müslümanların hem hac yapmasına müsaade etmemişler, hem Mekke'ye girmelerine, kurbanların kesilmesine müsaade etmemişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu yerde kurbanını kesmiş, tıraş olmuş, ihramdan çıkmış. Onu gören Müslümanlar da aynı şeyi yapmışlar. Şimdi burada وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Allah için haccı ve umreyi tamamlayın emri var. Bu emrin manasının ne olduğu bilinmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccına kadar bu emirle yani bu emrin gereğini yapmıyor. Yapmamasının sebebi şu. O emrin ilişkili olduğu ikinci emir yok. Yani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bildiriyor ya Estağfirullah kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir Hud suresinin baş tarafında bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, hüküm ifade eden işte haccı ve umreyi tamamlayın. Anlaşılmayan bir tarafı var mı? Anlaşılıyor ama tamamlama nasıl? Nedir yani? Eksik ne ki tamamlayalım? Eksiğin ne olduğu burada belli değil. Allah-u Teala peygamberimize diyor ki وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْطَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ İsra suresi değil mi? Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'la hüküm vermekte acele etme. Yani bir ayet indiği zaman onu açıklayan ayet inmeden uygulamaya kalkma yanlış yaparsın. Taha 114. ayet. Yani o Kur'an dediğimiz yani ilgili ayetlerin oluşturduğu bir küme. O küme oluşmadan sen hüküm verme diyor. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etimmül hacce vel umrete lillah ayetiyle hüküm vermiyor. Çünkü buna bu eksiğin ne olduğunun ortaya çıkması lazım ki buna göre hüküm versin. Ne olduğunu da bilmiyor o zaman. Evet Safa ile Merve arasında sa'y etmiyorlar ama o sa'yin putlardan dolayı olduğunu zannederek etmiyorlar. Sonra veda haccında inne safa vel marvete min şa'airillah ayeti iniyor. Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. Femen haccel beyte vi'atemar, kim bu Kabe'yi hac eder ya da umre yaparsa fela cünahe aleyhi en yattavfe bima, bu ikisi arasında sa'y etmesine ona günah yoktur. Dendiği zaman eksiğin ne olduğu ne yapmış oluyor? Ortaya çıkmış oluyor. Ha, o zaman hemen anlıyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, demek ki eksik bizim şimdiye kadar yapmadığımız bu sa'ymiş. Eksik anlaşıldıktan sonra bu defa o emir ne yapacak? Uygulanacak. Çünkü tamamlanmış oldu. Parçası tamamlandı. Ve etimmul hacce vel umrete lillah. Emir. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eksik de belli oldu. Ne demesi lazım Peygamberimizin? Sa'y edin demesi lazım değil mi? İşte veda haccında Peygamberimiz demiştir ki is'av fe innallâhe ketebe aleykumus sa'ye. Sa'y edin, Allah size sa'yı farz kıldı. Allah size sa'yı farz kıldı. Şimdi bu söz, Peygamberimizin bu sözü Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama o iki ayeti birleştirdiğiniz zaman bu söz ortaya çıkıyor değil mi? Mesela 2 artı 2 eşittir 4. İkisine bakarsın, ikisinin 4 yok orada. Yani denklemin bir tarafında 4 yoktur ama öbür tarafında vardır. 2 artı 3 eşittir 5. Bunun bu tarafında 5 yok ama burada var. Şimdi bazıları Peygamberimizin sözlerini birebir Kur'an-ı Kerim'de arıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ayet varsa Peygamberimizin sözüne ne gerek var? Yani bir hususu Cenab-ı Hak açıkça bildiriyorsa orada Peygamberimizin bir söz söylemesi gerekmez ki. Mesela şimdi eve gidiyorsunuz. Hanıma diyorsunuz ki hanım, şöyle güzel bir su yap da içelim. Nedir hanım size? Ya suyu ben ne yap? Allah yaratmış zaten. Ben nasıl su yapacağım? Değil mi? Sana bir bardak su getireyim iç der. Ama bir çay yap da içelim derseniz tamam yapayım der. Çünkü su tabiatta vardır. Ama çay yoktur. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri o çay gibidir. Yemek gibidir, elbise gibidir, ayakkabı gibidir. Bu ev gibidir, şu lamba gibidir. Bunların hiçbirisi tabiatta yoktur. Bunlar da nasıl tabiatta yoksa, Peygamberimizin sözleri de Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ama nasıl bunların hepsi tabiattan alınmaysa, Peygamberimizin bütün sözleri de Kur'an'dan alınmadır. Kur'an'dan çıkarılan hükümlerdir. İşte, önce iniyor, haccı ve umreyi tamamlayın. Önce bu emir iniyor. Ama tamam, eksik olan ne? O bilinmiyor. Bilinmediği için Cenab-ı Hak ne diyor? Tamamlanmadan uygulama diyor. Sonra iniyor ayet. Eksiğin ne olduğunu bildiriyor. Hac ve umre yaparken sa'y etmiyorlar. Ve dikkat edin, her iki ayette de hac ve umreden bahsediliyor. Ve etimmul hacce vel umre. Bakın, hac ve umre. Duyuyorsunuz değil mi? Bak, Arapça bilmenize gerek yok. Ve etimmul hacce vel umre. Hac ve umre kelimesinin geçtiğini görüyorsunuz. Öbüründe ne diyor? Femen haccel beyte ev i'temer. Belki i'temerden anlamazsınız ama hacceden anlarsınız. İ'temer umre yaparsa demek. Kim beyt hacceder ya da umre yaparsa. Şimdi hac ve umre her iki ayette de var. İkisinde de hac ve umre kelimesinin olması bu ayetleri ne yapıyor birbirine? Benzer hale getiriyor. İşte buna müteşabih diyoruz. Birbirine benzeyen ayettir. İşte bu birbirine benzeyen ayetleri birleştirdiğiniz zaman bunların birisi muhkem. Yani hükmü ifade ediyor. O hükümle tamamlayın hükmü. Öbürü de ona tamamlanacak olan şeyi açıklıyor. O da ona benzeyen, müteşabih oldu. İkisini birleştirdiğiniz zaman işte tıpkı yani çayla suyu birleştirdiğiniz zaman nasıl yani çay otuyla suyu birleştirdiğiniz zaman nasıl çay oluyorsa tabiatta olmayan bir yeni bir ürün ortaya çıkıyor. İşte bu hikayeti birleştirdiğiniz zaman da Kur'an-ı Kerim'de cümle olarak bulamadığınız ama hüküm olarak var olan bir şey ortaya çıkıyor. O da ne oluyor? Sayın farz olduğu hükmü oluyor. İşte Peygamberimizin hadisleri bunlardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten daha önceki haftalarda okumuştuk. Hemen sağ sayfaya bakarsanız orada görürsünüz. 151. ayette şöyle diyor. Yani bu surenin 151'in Bakara 151. Kema arsalna fikum rasulen, size bir elçi göndererek yani size olan nimetlerimi tamamladım. Yetlu aleyküm ayatina, o size ayetlerimi okuyor. Ayetleri okumak adeta malzemenin tanınması demek. İşte bak bu çay otu, bu su, bu demlik, bu ateş, yani bunu malzemeyi tanımak gibi bir şeydir. Ve yüzekkikum, ve sizi geliştiriyor. Yani bilgilendiriyor. Ve yuallimukumul kitabe vel hikme, size bu kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitap yani Kur'an ayetleri. Hikmet de ondan ürün elde etmektir. Yani doğru hükümler çıkarmaktır. Kur'an'dan nasıl hüküm çıkaracağınızı öğretiyor. Ve kendisi de çıkarıyor. Kendisinin çıkardığı hükümler doğru hükümlerdir. Çünkü kendisi bir hata yaparsa Cenab-ı Hak onu düzeltiyor. Dolayısıyla peygamberin herhangi bir hükmüne Müslümanların uyma zorunluluğu vardır. Ve mâ kâne li mu'minin ve lâ mu'minetin İzâ qadallâhu ve rasûlû emren en yekûne lehumul khiyaratu min emrihim. Ahzab suresi değil mi? Bir mümin erkek ve bir mümin kadının, Ahzab 36. ayet, Allah ve Resulü bir konuda karar verdiği zaman muhayyer olmaya hakkı yoktur. Şimdi Allah ve Resulü kelimesi geçtiği zaman bu Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti olarak anlaşılır. Çünkü Resul tebliğ ediyor. Ama bir ayeti, başka ayet-i kerime o Nisa suresinin kaçıncı ayeti? Fela ve rabbik la yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Kaç? 65. ayet. Evet. 80. 7. sayfa. Evet. Fela ve rabbike la yu'minun. Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Kendi aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tayin etmedikçe kararı sen vereceksin. Hakemin verdiği karara ne isim ne derler? Hüküm derler değil mi? Doğru hüküm de hikmettir işte. Peygamberin verdiği hükümlerin hepsi de doğrudur. Çünkü yanlış olduğu zaman Cenab-ı Hak uyarıyor. Onlar da düzeltiliyor. ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي اَنْفُس۪يهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ. Ve verdiğin karar konusunda içlerinde herhangi bir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe ve يُسَلِّمُوا teslima, tam olarak teslim olmadıkça mümin olmazlar. Öyleyse peygamberin çıkardığı hikmetlere, yani hükümlere Müslümanların kayıtsız şartsız uyma mecburiyeti var. Peki bir de bu hükümleri Müslümanların da verdiği hükümler var. Yani Allah-u Teala peygamberimiz Müslümanlara da hikmeti öğretiyor. Yani Kur'an'dan nasıl hüküm çıkarılacağını öğretiyor. O zaman Müslümanlar da hüküm verir ama biz yanlış hüküm verirsek Allah-u Teala bunu düzeltir mi? Bir ayet indirir mi onunla ilgili? İndirmez. O zaman bu konuda da Cenab-ı Hak şöyle diyor. 'Ati'u Allah ve ati'u Rasul ve ulul emri minkum kaçın? Hemen yansa. Kaç? Nisa. Ben Nisa diye Bakara'ya bakıyorum, bulamıyorum. Bakara'ya bakınca bulunmuyormuş demek ki Nisa. Nasrettin Hoca gibi yani. Yüzüğü Bodrum'da kaybediyor. Evin bahçesinde arıyor. Niye burada arıyorsun diyor. Orası karanlık. Ya eyyühellezine amenu, bu 59. ayet, 86. sayfa. Ati'ullahi ve ati'urrasul. Allah ve Resulüne itaat edin. Bir kere burada seçim yok. Allah ne dedi, peygamber ne dediyse yapacaksın. Tamam. Başka, ve ulil emri minkum, içinizden yetkililere de itaat edin. Peki Allah'ın hükmü tamam, baş üstüne. Peygamberin hükmü de yanlış olduğu zaman Cenab-ı Hak düzeltiyor. O da doğru. Ona da uymak zorundayım. Peki sen yanlış bir hüküm verdiysen ne olacak? Onun için diyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, herhangi bir konuda nizaya girerseniz, Allah'la nizaya girilir mi? Hayır. Resul'le kimle girilir? Yöneticiyle ya da işte hakimle, şunla bununla. Nizaya girerseniz ya da bir hocanın verdiği fetva, senin bu fetvan hangi ayete dayanıyor bana göster. Ben sana söylemek zorunda değilim derse kusura bakma, ben başka hocaya gitmesini bilirim der. Diyebilmek lazım. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Onu Allah ve Resulüne götürün. Bir bakın, bunun verdiği hüküm ayet ve hadislere uyuyor mu uymuyor? O zaman demek ki Müslümanların bir uyuşmazlık mahkemesi mutlaka olmalı. Halkla devlet arasında, halkla işte yöneticiler arasında mutlaka bir uyuşmazlık mahkemeleri olmalı ve bu mahkemeler sadece Kur'an ve sünnete göre hüküm vermelidir. Başka bir şey, kimsenin görüşüne göre değil. Ama benim bilgime göre böyle bir şey herhalde hiç olmamış. Belki de olmuş da haberim yok. İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir, Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila, hayırlı olan bu, sonu güzel olan da budur. Şimdi işte bütün bu şeyden tekrar başa dönelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'e göre çıkarmış olduğu hükümlerin adına hikmet deniyor. Onun çıkardığı hükümlerin hepsi hikmettir, yani doğru hükümdür. Ama bizim çıkardığımız hükümlerin hikmet olması tartışılır. Dolayısıyla ulemanın görüşü sürekli tartışılabilir. Tartışılırken de hangi ayetlere baktın, gel bakalım ayetleri tam şey yapabildin mi diye kontrol edilmesi gerekir. Şimdi geleneğimize bir bakalım. Bu son zamanlarda insanlar geleneğe fena halde yapışmaya başladılar. Geçen sene Kartepe'de yaptığımız toplantıda Kur'an ve sünnetin bir vadide, geleneğin de bir başka vadide olduğunu herhalde ispat etmişiz ki şimdi geleneğe yapışılıyor. Bunlar Kur'an ve sünnete uyuyor diyemiyorlar. Bu defa icma diye, tarihte olmayan bir anlam vererek icmaya bir şeylere yapışıyorlar. Şimdi Bu gelenekte bu ayet-i kerimeler nasıl anlaşılmış? Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'la açıklanması olayı benim anladığım kadarıyla sahabeden sonra giderek unutulmuş. Neden giderek unutulmuş? Çünkü o tarafa doğru gittiğiniz zaman çok doğru şeylere rastlıyorsunuz. Şimdi bu ayet-i kerime ile ilgili olarak İmam Şafii şöyle diyor. Diyor ki ayete bakıyoruz. Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir diyor. Kim hac veya umre için Kabe'yi tavaf ederse bu ikisi arasında sa'y etmesine bir günah yoktur diyor. E günah yoktur hükmünden ne emir çıkarılır ne de başka bir şey. Bu demektir ki bir insan hac ve umre yaparsa Kabe'nin etrafında Safa ve Merve arasında sa'y edebilir. Etmese de bir zararı yok. Şimdi bakın bir tek ayete bakıyor. Tek bir ayete bakıyor. Halbuki o Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği sistem yok. Az önce söylediklerim hiçbirisi yok. Mesela bu gelenekte hikmet nedir diye sorarsanız buna İmam Şafii'nin söyleyeceği birkaç cümlesi vardır. Ama onun dışındakilerin söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. Halbuki bütün peygamberlere indirildiği söylenen hikmet Kur'an-ı Kerim'de, peygamberimizin bize öğrettiği hikmet, bunun üzerinde çalışma yok. Onun için bu sıkıntılarımızın kaynağı bu hikmeti bilmemekten kaynaklanıyor. Yani Kur'an'dan doğru hüküm nasıl çıkarılır? Bu bilinmeyince peygamberimizin söylediği sözlerden her birinin birer vahiy eseri olduğu zannediliyor. Yani şimdi siz yemek pişirmesini bilmezseniz birisinin pişirdiği yemeğin bir yerde Allah tarafından yaratıldığını zannedersiniz. Ondan sonra yemek çeşmesi aramaya başlarsınız. Bir çorba çeşmesi ararsınız ya da yemek kuyusu ararsınız falan. Şimdi peygamberimizin bu hükümleri Kur'an'dan nasıl çıkardığı Kur'an-ı Kerim'de çok detaylı olarak anlatılıyor. Az önce zaten birkaç ayet örnek olarak verdim. Bu maalesef unutulmuş. Unutulunca peygamberimizin sözlerini anlama imkanı ortadan kalkıyor. Şimdi İmam Şafii'nin sözü diyor ki bu Şafii mezhebinin meşhur kitaplarından El Mecmu vardır. İmam Nevevi tarafından yazılan. Bu söylediklerim orada geçiyor. Diyor ki bu ayeti kerimeden sa'yin ne farzı anlaşılır ne sünnetliği anlaşılır. Sadece yapmak mubahtır diye anlaşılır. Ama peygamberimiz demiş ki Allah size sa'yi farz kıldı, sa'y edin demiş. O zaman diyor Safa ile Merve arasında sa'y etmek farzdır. Ne oldu şimdi? Ayete uymadın, ayeti koydun bir kenara. Hani diyordun ki Kur'an'da bir ayet varsa sünnete gidilmez. Ne oldu şimdi? Diyor ki Safa ile Merve arasında sa'y ederken bir adım eksik kalsan sa'y olmaz diyor. Yani ayet ne oldu? Ayet yok oldu. Peki peygamberimiz bu sözü nereden duymuş? Şimdi ayetten çıkaramayınca mecburen diyor ki ona bir başka vahiy gelmiş. Bir başka. Ve bunlar ve etimmul hacce vel umre ayetini asla açıklayamıyorlar. Bunun manası ne demektir? Çünkü ikisi arasında ilişki kuramayınca bir türlü anlam veremiyorlar. Herkes aklına geldiği gibi bir şey söylüyor. 8-10 tane ihtimal sayıyorlar. Hiçbirisi tatmin etmiyor. Ayeti bıraktım. Şey yaptım. Hanbeli ve Maliki mezhepleri de aynı, Şafii mezhebi gibi. Hanefiler ne yapıyor? Bu da Mebsut'ta. Hanefilerin en güvenilir kaynaklarındandır Mebsut. Diyor ki orada, ayete baktığımız zaman diyor, sayın ne farzı ne var, hiçbir şey anlaşılmıyor. Sadece yapmak günah değildir. Aynen İmam Şafii'nin dediği gibi. Günah değildir sözünden bir emir anlaşılmaz. Hadise bakıyoruz. Sayyidin Allah size sayı farz kılmıştır diyor. Bu hadisle ayet arasında da bir irtibat kurmak mümkün değil. Hiç, yani bunu bir yere oturtamıyor Hanefiler. Yani Allah Allah. Ayet diyor mubahtır. Hadis diyor ki farzdır. Hem de Allah farz kılmıştır diyor. İkisini de bir yere oturtamıyor. İkisini de bir kenara koyuyor. İkisini de almıyor Hanefiler. Mebsuta bakanlar görürler bunu. Ne diyorlar? Bu konuda icma vardır diyorlar. Say vaciptir. İcma ne? Bu ne biçim, ne biçim icma ki? Maliki mezhebi, Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi bunu kabul etmiyor. Nasıl bir icma oluyor? Yani tüm o her ulemanın ortak kararı manasını. Ondan sonra da vaciptir diyor. Vacip derken Hanefilerin vacibini söylüyor. Hanefilerin vacibiyle Şafii, Maliki ve Hanbelilerin vacibi aynı değildir. Hanefiler farzla sünnet arasında bir hüküm olarak vacibi kullanırlar. Ondan sonra da diyor ki birisi umre ve hac yaptıktan sonra sa'yı terk ederse bir kurban kestiği zaman onun yerine geçer. Tamam da kardeşim, senin vacibini söyleyen bir tek Allah'ın kulu yok. Böyle bir kavram üzerinde icma nasıl oluyor? Sonra ayet ve hadis olan yerde icma nasıl oluyor? Ayet hadisi bir kenara koy, icma yaptım de. Böyle şey olur mu? Bu sizin usulünüzde de yok. Bir de sa'yı terk eden kişi kurban keser diyorsun. Bunu nereden çıkardın? Bu da sana vahiy olarak mı geldi? Bu hiçbir yerde yok çünkü böyle büyük. Şimdi görüyor musunuz? Şimdi bu geleneği kutsayanlarla bizim çok işimiz var. Daha yeni başladı bu mücadele. Ve ben burada Allah'ın lütfuyla bütün dünyaya meydan okuyorum. Bütün dünyaya. İstisnasız. Nerede İslami üniversite varsa, nerede bir medrese varsa, nerede ulema varsa, hodri meydan. Çıksın cevap versinler bakayım. Kitap ve sünnetin dışında oluşturulan bu din hangi din, kimin dinidir? Bunun cevabını versinler bakalım. Bu Müslümanları neyle oyalıyorlar? Bu şartlar altında tabii ki Müslümanların hayatta bir iddiası kalmaz. Daha ibadetleri bile Kur'an ve sünnete göre açıklayamayan bir Müslüman topluluğun hayatta nasıl irtibatı olacak? Aldık işte size baş tarafta. Bakın ne kadar güzel. Kur'an-ı Kerim'e göre hallettiğiniz zaman hiçbir hadis, hiçbir ayet dışarıda kalmıyor. Çözümsüz hiçbir mesele kalmıyor. Son derece rahat. Şimdi çıkıyorlar, Allah'tan korkmadan diyorlar ki işte Süleymaniye Vakfı hadisi reddediyor. Şuradan gene meydan okuyorum. Eski yeni bütün ulemanın yazdıklarını toplasınlar. Bizim kadar hadis kullanan bir tane alim getirsinler, alınlarından öpeceğim. Çünkü o metodu kaybettiğiniz zaman mecburen çok sayıda hadisi görmezlikten geleceksiniz. Çok sayıda ayeti gör. Çünkü koyacak yer bulamıyorsunuz. İşte Şafii mezhebi hadisi aldı, ayeti bir kenara bıraktı. İşte Hanefi mezhebi ayeti de hadisi de almadı. Bunlar çok doğru oluyor Bütün ayetleri alan, bütün hadisleri alan Süleymaniye Vakfı yanlış yolda oluyor. Ama bu mücadele yeni başladı. Hadi bakalım. İnşallah kaçmazlar. Bizim en büyük sıkıntımız o. Cevap vermeyerek bir sessiz muhalefet yapıyorlar. Ama bu öyle uzun zaman. Ve en büyük karımız da bu işi halkla götürmemizdir, peygamberler gibi. Onun için çırpınıyorlar. Niye ulema toplantılarında bunları anlatmıyorsun diye. Biz toplantı yapıyoruz, çağırıyoruz, gelmiyorsunuz. Siz toplantı yapıyorsunuz, bizi çağırmıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Sonra siz insanları avam ve havas diye ayıran bir peygamber duydunuz mu şimdiye kadar? Duydunuz mu öyle bir şey? Bizim peygamberimizin şöyle bilenler gelsin, bilmeyenler girmesin diye bir toplantı yaptığını hiç duydunuz mu? Kardeşim, bu hükümlerden buluğa ermiş her Müslüman sorumlu değil mi? Onun bilme hakkı yok mu? Bu nedir avam havas ayrımı, nereden çıkıyor? Siz anlamazsınız. Tabii ki anlamazsın diyeceksin. Kur'an'a uymaz, sünnete uymaz, akla uymaz, mantığa uymaz, hiçbir şeye uymaz, Allah'ın dinidir diyorsun. Ondan sonra tabii anlamazsın diyeceksin ki adama zorla kabul ettiresin. Ama Allah-u Teala ne dedi? O şeyde Nisa suresinin 65. ayeti miydi? 65. ayet ne dedi? Anlaşamazsanız Allah ve Resulüne götürün dedi. He? 59. ayet. Ha. Anlaşamazsanız Allah ve Resulüne götürün dedi. Hani yetkililerin verdiği hükümlerde. Bu anlaşmazlık hakkı en cahilin de hakkıdır. En alimin de hakkı. Bir dakika kardeşim, sen bana bunu dinim olarak anlatıyorsun. Bu Allah'ın sözü olacak ya Resulünün sözü olacak. Hangisi, söyle bakayım bana. Yok kardeşim, bizim kitaplarda vardır. Öyle avamın delil sormaya hakkı yoktur derler. Nereden çıkarıyorsun bunu? Allah sor diyor, sen sorma diyor. Evet, neyse, şimdi biraz fazla uzattık.